Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Çınaraltı programını sizlerle beraber yapacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman programlarımızda yer verdiğimiz üzere Türk adını taşıyan beşeri camia, Oğuzlar, Karluklar, Uygurlar, Kırgızlar, Kıpçaklar gibi muhtelif kavimlere ayrılmıştır. Bu kavimler arasında tarihte oynadığı büyük rol, efendim medeni seviyesi ve nüfusunun da çokluğu itibariyle Oğuz kavmi başta gelmektedir. Oğuzlar, 11. asırdan itibaren Türkmen adıyla da bilinmişlerdir, tanınmışlardır. Türkmen kelimesinin manası ve ne münasebetle ortaya çıktığı kat'i olarak tespit edilmiş değil. Bu hususta çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi Müslüman olan Oğuzlara İranlıların Türk'e benzer manasında Türkmenent dediği. Bir başka rivayette Müslüman olan Oğuzlara Türk-i İman veya Türk-i Mümin, imanlı Türk, mümin Türk dendiği şeklinde rivayet var. Türkmen, yani bir küçük, men sevimli bir küçüklük ifadesidir. Kocaman, küçümen de olduğu gibi bu manaya geldiği hakkında rivayetler var ki Türkmenent sözünün daha doğru olduğu tahmin ediliyor. Yani İranlılar tarafından Türk'e benzer. Yani Türklerden farklı çünkü Müslümanlar. Ama onlara benziyorlar. Onun için bunlara Türkmenent kelimesi verilmiştir. Türk kelimesinin manası da zaten Farsça'da beyaz, yakışıklı, güzel demektir. Oğuz ise oklar, topluluklar demektir. Oğuz kavmi belli gruplardan oluşuyordu. Bunların hepsine birden Oğuz deniyordu. Oğuz aynı zamanda eski Türkçe'de serbest, başıboş manasına da gelir. Hiç kimseye bağlı olmayan, müstakil manasına da gelir. Hatta Oğuz Han onların beyidir. Oğuzlar Oğuz Han'ın 24 torunundan türemişlerdir şeklinde bir rivayet vardır. Bu 24 Oğuz boyu dünyanın her tarafına yayılmış, büyük bir kısmı Anadolu'ya, Ön Asya'ya gelmiş, bir kısmı da İran, Azerbaycan, bir kısmı da Türkistan'da, bugünkü Türkmenistan ve Afganistan'da yaşamaktadırlar. Bunlara orada Türkmen adı verilmektedir. Anadolu'da da yakın zamana kadar göçebe hayatla irtibatı olan Türklere, Türkmen, yerleşik hayata geçmiş köylere, kasabalara yerleşmiş olanlara Türk, dağ köylerinde olup da göçebe yaşayanlara ise Yörük adı verilmiştir. Bunlar ırk olarak aynı olmakla beraber her birisi Anadolu'da sosyolojik olarak farklı manalar çağrıştırmaktadır. Anadolu'da yaşayan Türkler, Azerbaycan Türkleri, Türkmenistan Türkleri, bunlar Oğuz boyundan Oğuz Türklerindendir. Değerli dinleyiciler, Oğuzlar veya namı diğer Türkmenler 11. asrın ikinci yarısında o zamana kadar Müslümanlar tarafından açılmamış olan Anadolu'yu da fethederek Adalar Denizi'nden Ceyhun Nehri'ne kadar uzanan geniş bir sahada büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu büyük imparatorluğun başında devlete adını vermiş olan Selçuk Bey'in oğulları bulunuyordu. Bu aile Oğuzların Kınık boyundandı. 24 Oğuz boyu vardır. Oğuz Han'ın 6 oğlundan türeme 24 torun, onlardan bir tanesi Kınık, Selçuklular Kınık boyundandır. Değerli dinleyiciler, işte bu büyük fütuhat sebebiyle Türkistan'da Sirderya havalesindeki yurtlarından aileleriyle beraber ayrılan Oğuzlar bilhassa Anadolu'ya gelerek yerleşmişlerdir. Ve Anadolu artık bir Türk ülkesi halini almıştır. Göçebe olmayan ve Sirderya Nehri kıyısındaki şehir ve kasabalarda, hatta köylerde çiftçilik, ticaret ve sanatla iştigal eden yerleşik Oğuzlar da Anadolu'ya gelmişlerdi. Yani Anadolu'ya gelen Oğuzların hepsi göçebe değildi. Selçuklular zamanında Oğuzların mühim bir kısmı İran'da, Irak'ta ve Suriye'de yaşıyordu. İran'dakiler 13. asrın başlarında Moğol kasırgası yüzünden Doğu Anadolu'ya göç etmişlerdir. Moğolların oraya da tazikleri üzerine bir kısmı Şimal ve bir kısmı Batı Anadolu'su taraflarına, bir kısmı da Suriye'ye gitmişlerdir. Böylece Moğol istilası İran'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının Anadolu, Suriye ve Ön Asya'ya yerleşmesiyle neticelenmiştir. Değerli dinleyiciler, biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi Oğuzlar veya namı diğer Türkmenler, nüfusları kalabalık 24 boya ayrılmışlardı. Kayı boyu, Bayat boyu, Yazır boyu, Döer boyu, Afşar boyu, Beydili boyu, Bayındır boyu, Salur, Çepni, Yüreğir ve Kınık boyları bunların en tanınmış olanları idi. Selçuklu ailesi Kınık boyundandı. Akkoyunlular Bayındır boyundandı. Ramazan oğulları Yüreğir boyundandı. Sivas ve Kayseri'nin meşhur hükümdarı Kadı Burhanettin Salur boyundan idi. Karaman oğulları ise Afşar boyundan idi. Osmanlılara gelince Osmanlı hanedanı Kayı boyundan olduğunu tarihçiler, müverrihler kaydetmektedirler. Değerli dinleyiciler, 24 Oğuz boyundan birisi olan Kayı boyunun isim olarak manasının tarihçiler sağlam, muhkem manasına geldiğini söylerler. Kaya kelimesi de buradan gelmektedir. Oğuz ananesine göre bu boyun taşıdığı isim dedeleri olan Kayı'dan gelmektedir. Kayı Han, Gün Han'ın oğludur. O da Oğuz Han'ın alt oğlundan birisidir. Rivayete göre Kayı Han 20 yıl hükümdarlık etmiş ve nesli uzun bir müddet bu makamda kalmıştır. İşte Kayılara 24 boy arasında en şerefli mevkiin verilmesi buradan gelmektedir. Çünkü büyük hükümdarlık umumiyetle Oğuzlarda ve Kayı boyunda olmuştur. 24 Oğuz boyu tarihi zamanlarda da Bozok ve Üçok adlarıyla müsavi sayıda iki kola ayrılmıştır. Kayılar diğerlerinden daha şerefli, daha asil adlı olunan Bozokların başında yer almıştır. İşte bugünkü Yozgat vilayetinin taşıdığı Bozok adı buradan gelmektedir. Yine Oğuz ananesinde Ceyhun Irmağı'nı ilk defa geçerek İran'ın Horasan vilayetinde yaşamaya başlayan Oğuz kitlesi başbuğu da Kayı kabilesindendi. Korkut Bey, meşhur Dede Korkut, çok daha eski zamanlarda yaşamış, bundan ayrı bir şahsiyettir. Bu Korkut Bey başkadır. İşte bu Korkut Bey olduğu için veya Korkut Bey de işte bu asalet ve şereften dolayı Bozokların başında Horasan'a gelmiştir. Yine ananeye göre değerli dinleyiciler, Tuğrul Bey hayatının ilk yıllarında bu Oğuz reisinin yani Korkut Bey'in avcı başısıydı. Onun yanında üst rütbeli bir subaydı. Tuğrul Bey kazandığı muvaffakiyetlerle 40 bine yakın atlı çıkaran bu Oğuz kitlesini etrafına toplamış ve Selçuklu İmparatorluğunu kurmuştur. Şüphesiz ki bu hatıraya Kayıların Selçuklu fütuhatına iştirak ettiklerini gösteren bir delil nazarıyla bakılabilir. Üstelik Oğuz ananesinde meşhur Gazneli Sultan Mahmud'un da Kayılardan olduğu söylenmektedir. Nitekim bütün Hindistan ve Afganistan Gazneli Mahmud sayesinde İslam dinine girmiştir. Türk İslam tarihinin hatta dünya tarihinin en büyük hükümdarlarından birisidir. Sultan ismini ilk taşıyan Müslüman hükümdar da odur. Gazneli Mahmud'un da Kayı boyunları olduğu kuvvetli rivayettir. Kayıların ongunu yani arması olan kuş da Doğan kuşuydu değerli dinleyiciler. İşte Osmanlı teşkilatında Doğancılar mühim bir şubeydi. Reislerine Doğancıbaşı deniyordu. Bunlar Enderun'da sarayda üst rütbeli bir subay idi. Bu Doğan ile de Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu Kayı boyunun alameti olan Doğan kuşu arasında da doğrudan bir irtibat bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, 1243 yılındaki Köse Dağ felaketiyle Osmanlı Anadolu Selçuklu Devleti Moğolların tabiyeti altına girmiştir. Ve 14. asrın başlarında yani 1308 yılında da Anadolu Selçuklu Devleti ortadan kalkmıştır. Memleketi müstevlilerden, işgalcilerden kurtaracak ve Türkleri yeniden hürriyete kavuşturacak yegane kuvvet ışığı Türkmenler'de görülüyordu. Değerli dinleyiciler, Türkmenler 12. asrın yarısından itibaren her yerde harekete geçerek bir kısmı Moğollarla mücadeleye ve bir kısmı da Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Batı Anadolu ile Marmara bölgesini fethe başlamışlardı. Marmara Havzası'na akın edenler arasında müstakbel Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan bir Türkmen kabilesi de vardı. Bu kabile 13. asrın ikinci yarısının ortalarında Söğüt bölgesine yerleşmiştir. Osmanlı tarihçileri bu Türkmen kabilesini Kayıboyu'nun bir şubesi olarak bildirmektedirler. Kabile Ertuğrul Bey'in reisliği altında Ahlat'tan Ankara'ya, Ankara'dan da Söğüt'e gelip yerleşmiştir. Daha önce İran üzerinden gelip Ahlat'a yerleşen bu kabile Ankara'dan sonra artık yeni bir yurt olarak Söğüt ve havalisini tutmuşlar ve Bizans İmparatorluğu'ndan da topraklar fethetmişlerdi. Ertuğrul Bey ve maiyetindekiler Sultan Önü veya Sultan Höyü mıntıkasına komşuları olan Germiyan oğullarından 20-30 sene sonra gelmişlerdir. Germiyanlılar Oğuz Türklerinden değildir veya Oğuz Türklerinden ise Türkmen değildir. Yani daha önceden yerleşik olarak buraya gelip yerleşmiştir. Nitekim Osmanlılar Türkmen, Germiyanoğulları ise Etrak yani Türk olarak eski kayıtlarda geçmektedir. Bu da enteresan bir farklılıktır. Sosyolojik bir farklılık ama ırk farklılığı değil. Sultan Önü bugünkü Eskişehir'in olduğu yer diyelim daha iyi anlaşılması için. Tabii Germiyan beyleri, Germiyanlılar bu sonradan gelen hemşerilerine pek iyi gözle bakmamışlardır. Ertuğrul Bey ile beraber Ankara havalisinden diğer bir kabile reisinin de kabilesi halkıyla beraber Mudurnu taraflarına geldiğini Aşık Paşazade nakletmektedir. Aşık Paşazade de diyor ki Samsa Çavuş ne kişidir? Cevap bir kişidir kim? Ağanın dayı hayli cemaatı vardı ve hem yoldaşlığa yarar bir kardeşi vardı. Sülemiş derlerdi. Ol vakit kim Ertuğrul Gazi Söğüt'e geldi. Bunlar dahi anında bile gelmişlerdi. Demek ki Ertuğrul Gazi'den başka Kayıboyu'yla beraber bir başka toplulukta Ankara'dan Mudurnu'ya gelip yerleşmişlerdi. Dinleyiciler Ertuğrul Bey kışı Söğüt'te geçiriyor. Bahara doğru kabilesi halkıyla beraber Domaniç ve Ermenibeli yaylalarına gidiyordu. Türkmenlerin hayatı böyleydi. Bir yere yerleşmiş olsalar bile kışı bir yerde geçirip yazın yaylalara çıkmak. Çünkü koyunlar, hayvanlar, develer ancak yaylada yazı geçirebilir. Ertuğrul Gazi'nin Osman, Gündüz ve Savcı da denilen Saruyatı adında 3 oğlu vardı. Dündar isminde de bir kardeşi vardı. Ertuğrul Gazi, Türkmen beyleri arasında şecaatiyle, yiğitliğiyle, faziletiyle tanınmıştı. Tarihçiler 93 yaşında vefat ettiğini ve Söğüt'e defnedildiğini söylüyor. Ölümünü mütakip kendisinin halefi olarak oğlu Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey ortaya çıkmışlardı. Kabile halkının ileri gelenleri reisliği Osman Bey'e verdiler. Amcası Dündar Bey de kendisine biat etti. Osman Bey'in babası, kardeşleri, hatta kendisine halef olan oğlu hep Türkçe isimler taşımaktadır. Fakat kendisinin Arapça bir isim taşıması cidden şayanı dikkattir. Bu da Osmanlı Hanedanı'nın Ehl-i Sünnet itikadında ve Ehl-i Sünnet'e düşkün, Ehl-i Sünnet itikadına düşkün bir kabile olduğu intibanı vermektedir. Thank you. Değerli dinleyiciler, Osman Bey hiç olmazsa hayatının ilk yıllarında göçebe hayat tarzını devam ettirmiştir. Tarihçilerin rivayetine göre Osman Bey yaylaya giderken bazı eşyalarını babasının da müttefiki olan Bilecik Tekfur'un, yani Bizans uç beylerine Tekfur denirdi, Bilecik Tekfur'un hisarına bırakırdı. Yayladan dönerken Tekfur'a hediye olarak yağ ve peynir tulumlarıyla halılar, kilimler getirirdi. Yaylada dokunan halıları, kilimleri getirirdi. Koyunlar kırkılıyor, yününden iplik yapılıyor, halı dokunuyor, kilim dokunuyor. Buradan anlaşılıyor ki değerli dinleyiciler, Osman Bey'in kabilesinin halkı diğer Türkmen kabileleri gibi hediyeye değecek derecede güzel halı ve kilimler dokumaktadır. Burası mühim. Osman Bey'in fetihleri arttıkça Ankara bölgesinden birçok kabileler gelerek onun bayrağı altında toplandılar. Onun nasıl yaman bir şahsiyet olduğunu anlamak için bilhassa çağdaşı bulunan Bizans tarihçisi Pahimeres'in eserini okumak lazım. Şüphesiz Osman Bey'in Akçakoca, Konur Alp, Turgut Alp, Aykut Alp, Hasan Alp, Saltuk Alp, Samsa Çavuş, Sülemiş, Abdurrahman Gazi, Akbaşı, Mahmud Alp, Karaoğlan, Karamürsel, Yakşılı, Karatekin, Karabük'e gibi en yakın silah arkadaşlarının mühim bir kısmı kabile reisleriydiler. Görüldüğü üzere bu şahıslardan birçokları Alp adını taşıyorlardı. Alp, şimdi kullandığımız kahraman kelimesinin tam karşılığıdır. Farsça Alp, kahraman, pehlivan demektir. Nitekim Elbistan kelimesi de, Maraş'ın Elbistan kazasının adı da pehlivan memleketi demektir. Eski Oğuzlar kahramanlarına Alp ismini, bu lakabı verirlerdi. Yiğit kelimesi o zamanlarda genç manasına gelirdi. Kahraman manasına gelmezdi. Osman Gazi, Aşık Paşazade ve ondan naklen Neşri Efendi'nin ifadesiyle ve Arap seyyahı İbni Batuta'nın şahitliğiyle kati olarak anlaşılmıştır ki, Bursa'nın oğlu Orhan Gazi tarafından fethi sırasında hayattaydı. Ölümü 1324 yılından evveldi. Bu tarihte 69 yaşındaydı. Daha doğrusu Bursa'nın kuşatıldığı sırada hayattaydı. İbni Batuta kendisini ziyaret etmiş ve hem bir Türkmen beyi gibi mütevazi olduğunu, aynı zamanda da misafir ağırlayacak derecede ihtişamlı bir bey olduğuna işaret etmiştir. Osman Bey, her devlet kurucu Türk'te görülen meziyetlere haiz bir şahsiyetti. Dirayetliydi, cesurdu, faaldi, son derece cömert idi. Bunlar muvaffakiyetinin en büyük amili olmuştur. Çünkü Türk kavminin psikolojisine göre hükümdar her zaman bir aile babası gibi telakki edilmiştir. Nasıl bir baba başında bulunduğu ailenin geçimini temin etmeye mecbursa, Türk hükümdarı da milletinin sıkıntısız bir hayat sürmesini temin etmekle mükellef idi. Bu onlar için en mühim vazife addediliyordu. Halkın ve hükümdarın birbirine karşı davranışları hep bu prensibe dayanmaktaydı. Onun içindir ki 8. asrın Türk hükümdarı diktirmiş olduğu abidelerde, yani Göktürkler, daima aç halkı doyurduğundan, çıplak halkı giydirdiğinden, onları servet sahibi zengin bir kavim haline getirdiğinden ısrarla bahseder. Eski Oğuzlarda da aç kimseleri doyurmak, çıplakları giydirmek, borçluyu borcundan kurtarmak en büyük fazilet sayılıyordu. İşte onların asil evladından birisi olması itibariyle Osman Bey de böyleydi. Her üç günde bir yemek pişirtip fakirlere yedirir, onları giydirip donatır, dul kadınlara para ve mal verirdi. Çok zengin olmasına rağmen vefatında hayret edilecek kadar az şey bırakmıştı. Mirası şunlardan ibaretti. Tekelti denilen ve eğer altına konulan bir kebe, yani keçeden örtülmüş bir örtü. Bir yancık, yani zırh, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir uzun konçlu ve yumuşak derili Türkmen çizmesi, ki buna sokman edik denirdi. Birkaç sürü koyun ve Sultan Öğüğü'nde Eskişehir yakınlarında bulunan birkaç öğrek, yunt, yani at ve 5-10 tane çift eğer özengisi, ki ona o zaman tebin gidiyorlardı. İşte Bizans tarihçisi Palimeres'in korkuyla bahsettiği Osman Bey'in oğullarına miras bıraktığı servet budur. Değerli dinleyiciler, Osman Bey'in oğlu ve halefi olan Orhan Bey, her haliyle şayan-ı hürmet bir şahsiyettir. Kendisiyle görüşmüş olan Endülüslü seyyah İbni Batuta, Orhan Bey'i Anadolu'daki Türkmen hükümdarlarının en büyüğü ve en kuvvetlisi olarak vasıflandırmaktadır. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Murat devri, Osmanlı sarayı ve münevverlerin muhitinde Türk milli hislerini pek canlı bir hal aldığı bir devirdir. Bunda şüphesiz doğuda İran ve Irak'ta büyük siyasi muvaffakiyetler kazanan Osmanlıların kardeşleri mesabesindeki kara koyunlar ile ak koyunların mühim bir rolü olmuştur. Bu sırada Osmanlı sarayında milli hislerin cereyanı o kadar kuvvetli bir hal almıştı ki paralara, atlara, eşyalara, harp silahlarına hanedanın mensup olduğu kabile olan kayıların damgası resmolunmuştur. Her ne kadar Sultan II. Murad'ın halefleri zamanında yani Fatih Sultan Mehmet zamanında artık paralara damga koymak usulünden vazgeçilmiş ise de diğerlerinde bu adet 16. asrın sonlarına kadar devam etmiştir. Mesela büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman'ın nice zaferlere iştirak etmiş olan toplarında da kayı damgasına rast geliniyor. Bu toplardan birisi şimdi Mithat Paşa Stadyumu'nun önünde bulunmaktadır. Gene Kanuni Sultan Süleyman devrine ait kılıçlar, tolgalar, topuzlar, dizdikler, kalkanlar, kolçaklar üzerinde hep kayı boyunun damgası vardır ki bu bir Y şeklinde fakat Y'nin yay şek bir yay düşünün. Yayın ortasında bir çizgi vardır yukarıdan aşağı. Bir Y harfine biraz benzemektedir. Kayı boyunun armasıdır. Bu harp eşyalarında hep bu kayı boyunun damgası vardır. Fakat bu hisler Fatih Sultan Mehmet ve Halefi II. Bayezid devrinde de devam etmiştir. Sultan Bayezid'in oğullarından birine Oğuzların efsanevi hakimi ve devlet adamı Korkut Bey'in adı konmuştur. Kardeşi Cem Sultan'ın büyük oğluna da Oğuzhan adını vermiştir Fatih Sultan Mehmet. İki torununa birine Korkut diğerine Oğuzhan adını vermesi bunun bir misalidir. Cem Sultan aynı zamanda ailesinin Oğuzhan'a ulaşan ecdadı hakkında Bayat boluna, koluna, Oğuzların Bayat boyuna mensup olan Mahmudoğlu Hasan Bey'e bir eser yazdırmıştır. Burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Osmanlı ailesi ruhi hareketlerinde ve adetlerinde tamamen ecdatları olan eski Oğuzlara tabiydiler. Bu hususta çok misaller ve deliller vardır. Hatta Osmanlı ailesinin başta devlet kurucusu ve isim babası olan Osman Bey olmak üzere birçok fertleri nikris denilen mafsal ağrıları hastalığına müptela idiler. İslam aleminin her tarafını dolaşmış olan meşhur Arap seyyahları bu hastalığı en fazla Türklerde gördüğünden ısrarla bahseder. Bunun sebebi de ömürlerini at üzerinde geçirmiş olmalarıdır. Dinleyiciler 19. asırda Eskişehir ve Kütahya havalisinde oturan Karakeçili aşireti Ertuğrul Bey'in Söğüt kasabasında bulunan türbesini muntazaman ziyaret ederlerdi. Bu ziyaret adetinin Karakeçili aşireti arasında ne zamandan beri mevcut olduğu malum değildir. 16. asırda Karakeçili adında birçok teşekküller vardı. Bunlar Söğüt, Ankara, Sivas, Urfa, Isparta ve Antalya mıntıkalarında yaşarlardı. Bu Karakeçili teşekküllerinden en eski bilgiye sahip olduğumuz aşiret Urfa havalisinde sakin bulunanıdır. Bu sonuncusu Uzun Hasan Bey'in başında bulunduğu Akkoyunlu ulusuna dahildi. Karakeçililer taşıdıkları adı davarlarının kara renkte olmasından almış olsalar gerektir. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit her sene muntazaman Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etmelerinden dolayı Eskişehir ve Kütahya bölgesindeki Karakeçili aşiretine karşı yakın bir alaka gösterdi. Bu yakın alaka sebebiyle efradı Karakeçililerden olmak üzere Söğütlü Alayı kuruldu ve saray hassa kuvvetleri meyanına dahil edildi. Yani padişahın muhafız alayına girdi. Alayın zabitleri ve efradı vakur halleri, talim ve terbiyede gösterdikleri fevkalade kabiliyet, sadakat ve dürüstlükleriyle herkesin takdirini kazandılar. Sultan II. Abdülhamit en fazla bu alayın sadakat ve bağlılığına itimat ederdi. Yatak odasının muhafazasını bu alayın hassa bölüğü ellerine tevdi etmişti. Hatta Alman İmparatoru Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti münasebetiyle şerefine yapılan geçit resminde Söğütlü alayını imparatora hemşerilerim diye takdim etmiş. Hatta bu alayın kumandanlığını da oğullarından Abdurrahim Efendi'ye tevdi etmişti. Değerli dinleyiciler, Çin Seddi el emeğiyle meydana getirilmiş eserlerin belki de en büyüğüdür. Bazı astronomlar bu büyük duvarın aydan çıplak gözle bile görülebildiğini söylerler. Bu duvar ekvatorda yapılmış olsaydı dünyayı çeviren 2 metre 40 santim yüksekliğinde ve 90 santim genişliğinde bir kuşak halinde olacaktı. 1790 yılında bir bilgin bu duvarın İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesinde yapılmış bütün binaların inşaında kullanılmış taş ve kiremitlerin kat kat fazlasını ihtiva ettiğini söylemiştir. Deniz seviyesine bir noktadan başlıyor, Çinsetti yavaş yavaş yükseliyor, dünyanın damına varıyor ve Tibet platosunda bitiyor. Bu duvarın iki ucu arasında düz bir çizgi çizilse uzunluğu 1800 kilometre olacaktır. Bütün Çinsetti'nin uzunluğu ise çevirdiği dirsekler nazara itibare alınmak suretiyle 4000 kilometredir. Değerli dinleyiciler, Çin Seddi'ni yaptıran Çin İmparatoru Shi Huangdi idi. Milattan evvel 246 yılında tahta çıkmıştır. O zamanlar adı Cheng idi. Son derece muhteris bir adamdı. Tahta geçtikten sonra daima birbirleriyle çarpışan prensleri birleştirerek kendi idaresi altına almaya ve büyük bir imparatorluk kurmaya karar verdi. Gayet bilgili ve tecrübeli generalleri etrafına topladı. Onların yardımı ile Cenub'daki, yani ülkenin güney kısmındaki prenslikleri 7 senede idaresi altına aldı. Düşman olan prenslerin tekrar kendisine karşı ayaklanmamaları için memleketin muhtelif yerlerinde yaşayan zenginlerden 120 bin kişinin baş şehre taşınmalarını emretti. O zaman Çin'in baş şehri Hienyang idi. İmparator burada bütün prenslere ve muhaliflere terk ettikleri yerlerdeki evlerin ve malikanelerinin aynısını yaptırdı. Bütün bu sarayların arası çizgilerle birleştirilse gökteki burçların şekilleri meydana gelecekti. Tabii prenslerle zengin muhalifler buna itiraz etmediler. Değerli dinleyiciler, imparatorun kendisi de gayet muhteşem bir hayat yaşıyordu. Başkentteki sarayı 500.000 işçinin eseriydi. Bu sarayda binlerce odadan başka bir de 10.000 kişilik bir kabul salonu vardı. Bu kabul salonunun duvarları kıymetli kumaşlarla kaplıydı. Shi Huangdi imparatorluğu meydana getirdikten sonra bir falcı veya bir kahin kendisine memleketinin Hu denilen bir kavmin istilasına uğrayacağını bildirdi. Tabii kastettiği Hunlardı. Zaten Hunlar, yani o zaman yaşayan Türklerin en önde gelen grubu, kuzeyde sık sık çarpışmalara sebep oluyorlardı. Bu yüzden bir Çin atasözü, Cenub'dan kaplan gelse korkma, şimalden horoz bile gelse ondan çekin demiştir. Shi Huangdi, Şimali Çin'i tehdit eden bu kavimle, Hunlarla başa çıkamayacağını düşündü ve hiçbir atlının aşamayacağı bir duvar meydana getirmeye karar verdi. Bu iş için Çin'in bütün sağlam erkeklerini seferber etti. O zamana kadar eli kalemden başka bir şey tutmamış olan münevverler taş ocaklarında granit çıkarmaya mecbur kaldılar. Katiller, hırsızlar, tetişçiler ve diğer suçlularla beraber masum insanlar da duvarın inşaatında çalıştırıldılar. Çin Seddi bir sürgün yeri oldu. İşçiler birer ekip teşkil ediyorlardı. Bu ekiplerin başında gayet merhametsiz, sert adamlar bulunuyordu. Bunlar memleketin muhtelif yerlerinden getirilmiş olan insanları kırbaçla çalıştırıyorlardı. Bu muameleye itiraz edenler, isyan edenler canlı olarak duvara kapatılıyordu. Hasta olanlar da tedavi edilmeden bırakılıyor, cesetleri çukurlara atılıp üzerleri toprakla örtülüyordu. Çin Seddi aynı zamanda dünyanın en büyük mezarlığı oldu. Çin Seddi'nin duvarlarını yapanlar aralarında 8 metre bulunan iki çizgi halinde temelleri kazıyor, bunlara granit taşlar ve kiremitler yerleştiriyorlardı. Duvarların arasında kalan boşlukta bir patika meydana getiriyorlardı. Sonra duvarın iki tarafında 1,5 metre yüksekliğinde bir duvar daha örerek boşluğu kapatıyorlardı. İnsanlar nefes nefese, ter içinde kalarak Çin Seddi'ni muntazam bir şekilde her santiminin üzerinde dura dura meydana getirdiler. İlk 500 kilometre bitinceye kadar ayakları düz yere basmadı. Ağır taşları yükseklere çekmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Gıdaları kafi olmadığı için kuvvetsiz düşüyorlar, nihayet ölüyorlardı. Akrabalarının gönderdiği yiyeceklerin çoğu yolda kayboluyordu. Birçok kadınlar da kocalarına biraz yiyecek ulaştırmak isterken Çin Seddi'ne giden yollarda mahvoldular. Duvarın bir parçası bitince oraya derhal askeri bir nöbetçi dikiliyordu. Her nöbetçi 180 metrelik yere bakıyordu. Bu adamlar nöbet zamanları haricinde kendilerine verilmiş olan tarlaları işleyerek geçiniyorlardı. Bütün milletler arasında ilk defa olarak Çin 3 milyonluk daimi bir ordu kurmuş idi. Çin Seddi gün geçtikçe ilerliyordu. Tepelere tırmanıyor, vadilere iniyor, nehirlerin üzerinden geçiyor, 1600 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Nihayet dibinde köpüklü suların delice aktığı bir uçuruma vardı ve orada durdu. Değerli dinleyiciler, Çin Seddi'nin ne kadar zamanda yapıldığını kati olarak bilmiyoruz. Bir tarihçi, kullanılan işçi sayısını nazara itibari alarak 18 sene içinde yapılmış olmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Bazıları ise bu duvarın Shi Huyang Di'den sonraki imparatorlar tarafından yaptırıldığını iddia ediyorlar. Her neyse, Çin Seddi, Çin ülkesini kuzeyden gelen kavimlerin istilasından 400 sene kadar korumuştur. Ancak 13. asırda Cengiz Han'ın orduları Moğol ordusu Çin Seddi'ni aşarak Çin'e girmişler ve Çin'i ele geçirmişlerdir. Bundan sonra artık Çin imparatorları Cengiz Han'ın soyundan gelmektedir. 1644 yılında da bu sefer Mançuryalılar 30 senelik bir muhasaradan sonra Çin Seddi'ni aşmaya muvaffak olmuşlar ve ülkeyi ele geçirerek hanedanı Mançuryalılaştırmışlardır. O zamandan 19. asır ortalarına kadar Çin'i idare eden imparatorlar hep Mançuryalı olmuştur. Daha önce Moğol idi. Moğol asıllı olan hanedana Huan Hanedanı yani Han Hanedanı yani göçebe veya Han'dan gelen hanedan, Cengiz Han'dan gelen hanedan ismi verilmiştir. Bugünkü Çin Seddi, Shi Huang Di'nin yaptırdığı duvarın tamir görmüş şeklidir. Fakat zamanla birçok yerleri aşılmıştır. Tarihçilerin rivayetlerine göre Çin Seddi'nden önce de burada bazı istihkamlar vardı. Milattan önce 4. asırda Qin Hanedanı'nın ilk imparatoru işte Shi Huang Di ise burayı birleştirmeye karar vermiştir. Savunma duvarını gözetleme kuleleriyle tahkim etmiş, tek bir sistem halinde birleştirmiştir. Çin Seddi üzerindeki gözetleme kuleleri hem surları korurdu değerli dinleyiciler, hem gündüz duman ve gece ateşle işaret vererek Xian şehrinin yakınlarındaki başkent Xianyang ile muhabereyi, haberleşmeyi temin ederdi. Baştan aşağı taştan örülmüş, kısmen kerpiç ve topraktan yapılmış kısımları da vardır. Doğu bölümünün iç yüzeyi tuğla kaplıdır. 15 ve 16. asırlarda önemli ölçüde yenilenmiş ve tamir görmüştür. Ana duvar çoğu yerde 9 metreyi bulmaktadır. Kuleler ise yaklaşık 12 metre yüksekliktedir. Çinliler Çin Seddi'ne Wang Li Chang Cheng adını verirler ki 10 bin li'lik duvar demektir. Li bir uzunluk ölçüsü. Moğollar ise Jagan Kerme, yani beyaz duvar adını verirler. Çin Seddi, tarihte gerçekleştirilmiş en büyük inşaat projelerindendir değerli dinleyiciler. İmparator Shi Huangdi tarafından yaptırılmış ve onun kumandanlarından Meng Tian tarafından da tamamlanmış. M.Ö. 214 yılında yaklaşık 20 sene süren bir inşaatla. Maksadı Hunların akınlarına mani olmak ki buna bu bakımdan muvaffak olunmuş. Ancak daha sonraki Moğol ve Mançuryalı akınlarına mani olamamıştır. Bu haliyle bile bu kadar 2000 seneden fazla bir zaman ayakta durması onu dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edilmesine sebebiyet vermiştir ki gerçekten Çin Seddi Mısır'daki ehramlarla beraber bugün dünyanın en eski ilk çağlardan kalma eserlerinden ve en ihtişamlarından birisidir.
Oh,
Değerli dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.